Muhterem Sami'in Erkam Radyo frekanslarından hepinize merhaba. İrticalen çıktığımız bu yolculuğumuzda bizlere ilk eşlik eden isim kıymetli abimiz Mehmet Lütfü Arslan. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sonra da abi diğer koltuklara da diğer muhterem Sami'nler oturuyor. Ben de şoför koltuğunda biraz hani siz nereye derseniz oraya doğru inşallah.
Oo, ne güzel.
Yol alalım diye düşünüyorum.
Yol odur ki hakka vara.
İnşallah yani... eyvallah abi, hakkı bulmak zaten bizim amacımız olmalı
İnşallah
diye söylüyor büyüklerimiz. Abi şimdi bu aralar bayağı bir su sıkıntısı çekiyormuşuz dünya olarak ve Türkiye olarak da en azından.
Evet, uzun zamandır var öyle bir sıkıntı. Evet.
Çiftçilere demişler tarlaları düzgün sulayın, işte şöyle yapın böyle yapın falan. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, hani gelecekte suyumuz kalmayacak diye bir laf var. Ben de diyorum ki sıkıntıya, endişeye mahal yok. Zaten gelecekte biz diye bir şey kalmayacak. Zaten biz evlenmeyi, evlensek bile çocuk yapmayı, yapsak bile en azından bir iki tane de bırakmayı düşündüğümüz için zaten nüfus giderek azalacak. İşte bugün, dün korona çıktı. Bugün işte başka bir şey çıkacak. Yok işte kendimizi upload edelim. İşte falanca yerde yaşayalım. Yok CGI hayatlar yaşayalım falan filan.
CGI hayat ne demek?
Pardon. Abi biraz daha hani bu yeni çıkmıştı ya, Metaverse diye. Yani CGI demek de.
Sanal dünyalar
ya. Evet. Ondan sonra hani zaten bizim bu gerçek dünyada bir işimiz olmadığı için gerçek dünyadaki bitecek su da bizim için çok bir problem değildir. Biz hidrojenle oksijeni inşallah bir araya getiririz bilim sayesinde. Bir kendimize su
bilim sayesinde
olur. Yani bilim sayesinde, evet.
Sami'cim, şimdi biz her şeyden evvel Müslümanız. Allah diyor yani sadece kendisine tevekkül edilmesini istiyor. Ve alallahi felyetevekkelil mütevekkilun. Tevekkül edenler sadece ona tevekkül etsinler. Tevekkül biliyorsun, her türlü sebebi, her türlü tedbiri aldıktan sonra sebepler dairesinde her türlü kendine düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmak.
Abi şey mi, hani tevekkül vekilden mi geliyor?
Evet.
Hani ben üzerime düşeni her şeyi yaptım. Vekilim,
evet,
Allah'tır.
Bundan sonrası Cenab-ı Hakk'a aittir. Yani biz aslında sonuçtan mesul değiliz. Biz süreçten mesulüz. O da orada da kendi marjımız var. Yani şimdi orada da Cenab-ı Hakk'ın müdahalesi var. Şimdi hep sonucu Cenab-ı Hak oluşturacak. Amenna. Ama süreçte de Cenab-ı Hak, mesela şöyle bir dua çok güzeldir. Tevfikini refik eyle derler mesela. Şimdi refik, sürece giden, hani süreçte de olan bir şey olunca sonuçta onun tevfiki de olmadan bazı işleri muvaffak olabilmek, başarılı olabilmek de kolay değil. Çünkü tevfik, Allah'ın razı olduğu işe muvaffak olmak demek. Yani bir iş yapıyorsun, sen kendi istediğin bir şey. Gönlün çok hoşlandı o işten, çok güzel. Ama insanlar, onlar da hoşlandılar. Ama Allah razı mı? Allah eğer tevfikini refik ederse seni razı olacağı işe muvaffak kılıyor. Dolayısıyla o süreci zaten süreçte de yardımını bu anlamda koymuş oluyor. Hep böyle bir marjı Cenab-ı Hakk'a bırakarak devam edeceğiz. Bizim marjımızın da sınırlı olduğunu bileceğiz. Ama onu yapmak bile çok zaman bizim için hani kafi olmuyor, yapmıyoruz. Yani kendi üzerimize düşeni yapmıyoruz. Her şeyi Cenab-ı Hakk'a bazen bırakıyoruz. Bazen de öyle bir ne diyelim şeylik oluyor ki, umarsızlık, aymazlık diyeyim, hatta daha doğru kelime.
Nasipsizlik de diyebiliriz belki.
Evet, tamamen kendi sanki olup bitmelerimiz, yapmalarımız, etmelerimizle efendim bu işleri götürüyormuşuz gibi. Başarılı olunca kendimize, başarısız olunca işte efendim vermedi Cenab-ı Hak diye. Zaten Cenab-ı
Kader utansın.
İnsanın bu tarafını da bak, kader utansın da sıkıntılı bir kelime.
Tövbe
Cenab-ı Hak insanın bu boyutuna da işte verince unutur, işte efendim vermeyince de hüsrana düşer. Yani gibi bir muhtevada dikkat çekiyor. Yani insanın aslında eksik taraflarından bir tanesi de bu. O açıdan su ileride bitecekmiş, bitmeyecekmiş. Bunlar biraz hani fantazi konular da, niye biliyor musun?
Son gündem yaratmak mı abi şimdi? Yani medya okuryazarlığı olarak bakarsak da gündem oluşturmak, gündemi meşgul etmek çabası mı? Tamam, eyvallah, zaten İslam bunu emrediyor. Hani...
Ya
akarsudan bile abdest alırken israf etme diyor.
İsraf etmeyin diyen bir dinin mensupları olarak biz zaten o iktisadı hayatımıza yansıtmak durumunda olduğumuz için biz bir şekilde Rabbimizin o lütfettiği hayat içerisinde rızka kefil olduğu için o efendim garantiyle hayatımızı devam ettiriyoruz. Ama insanların yapıp ettiklerinden dolayı karada ve havada, denizde fesat belirmiş. Bu da ayet-i kerimeyle ifade edilen bir şey. Denizde ve ber ve bahırda, yani karada ve denizde, havada da bunu görüyoruz. İşte ozon derinde işte bir takım efendim küresel ısınma oluyor. Yani hırsımızın ortaya çıkartmış olduğu o fazla üretim, işte daha çok kâr etme gibi bir takım has şeyler, sapkınlıklar alıyor bizim işte efendim belki iktisaden kullanmak zorunda olduğumuz kaynakları çarçur ederek kullanmamıza. Dolayısıyla bu ekosistemi, doğal sistemi bozacak bir mahiyet arz etmeye başlıyor. Bu da tabii sonuçta dönüp ya bak su tükeniyor, ne yapacağız edeceğiz. Ya sen bir hayat tarzına bir dikkat et de sen kendin efendim bir doğru düzgün yaşamaya başla da ondan sonra. Şimdi bak
şöyle su varken ne yapıyorsun ki olmayınca ne yapacaksın?
Evet, şöyle bir şey araştırma okumuştum. Eğer bu gidişle insanoğlu bu üretim tarzıyla, bu tüketim tarzıyla, bu efendim savruklukla, savurganlıkla, başıboşlukla devam ettiği takdirde çok kısa bir zaman içerisinde yeryüzünün ya da kürenin neredeyse %70'ine yakın doğal kaynaklar tükenecek. Çok az bir zaman kaldı. Bunu 10-15 sene içerisinde diye bir 5 sene 10 sene önce okumuştum. Hakikaten bir şeye, vahim duruma doğru gidiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki insanı denklemden çıkarsak 50 sene içerisinde küre ilk yaratıldığı güzelliğine ve formuna dönüyor.
Değil mi?
Yani burada işte herkes dönsün kendine bir ders çıkarsın. Demek ki bizim bu aşırı tüketimimiz, çılgın hayat tarzımız, işte hiç böyle yetmeyen hırslarımız.
Aslında onu hepimiz deneyimlemedik mi abi? Evet. Bu sokağa çıkma yasaklarında, kısıtlamalarında, evet, daha doğrusu. Yani havanın %70 oranında temizlendiğini, bu, evet, kadar araba nereye gidiyor? Tamam, arabaya binebiliyorsun ama ne yapıyorsun bu arabayla? Evet. Geziyorum işte, evet, volta atıyorum.
Çin üzerindeki o şey dalgaç kalkmış mesela ortadan. Yani Çin üzerindeki kirli hava dalgası uzaydan çekilen fotoğraflarda temizlendiği müşahede edilmiş. Yani bu tamamen işte pandemi sürecindeki o fabrikaların durması, insan. Yani aslında şöyle bir şey var Sami'cim. Fıtrat o kadar ilginç bir mekanizma ki, Cenab-ı Hak fıtratı, yani fabrika ayarımızı öyle bir kurmuş ki siz fıtrata ters bir iş yaptığınız andan itibaren tepiyor, bir şey oluyor. Yani denge bozulduğu için, mizan bozulduğu için o ters tepiyor. Yani izan diye bir şey var insanda. Hiç izansız, insafsız derler ya mesela. İzan yok.
Göz var,
akıl
izan
yok. Akıl yok yani. Böyle bir aklederek, düşünerek, sonunu belki hesap ederek yapmıyor. İzan yok. İzan gidince mizan da bozuluyor.
O zaman abi şey yapalım. Yani biraz daha İngilizceye çevirip hani izan gibi, hani izan ya, hani böyle bir kelime oyunuyla belki hani izansızlığı biraz daha dikkat çekmek adına böyle tişörtlerimize basıp giyebiliriz aslında.
Çok
belki.
Güzel, bak güzel, tamam, siz iyi bir hemen şimdi buradan pazarlama şeyi pazarlama çıkarttınız.
Ama tabii hiçbirini yapmıyoruz.
Evet.
Yani kaçıncı program oldu, hala Erkam TV'ye çıkamadık.
Ama bu fikirleri yazalım veya bir şekilde tekrar dinlediğiniz zaman siz bunları not alın. Bunlar icra edilebilir, uygulanabilir ama tüketime değil, hayırlı ve salih üretime vesile olsun diye ortaya konar.
Abi zaten tüketimi olsaydı muhtemelen şu an ikimiz de burada olmazdık diye düşünüyorum.
Oo, yani çok güzel, çok güzel. Tüketimde
çok bir derdimiz
yok. Gönlümü de atarım diyorsun yani Erkam Radyomuza da buradaki efendim. Biz bunu hasbeten lillah geliyoruz diyorsun.
Eyvallah,
yani.
Fi sebilillah.
Çok
abi,
güzel,
aynı
maşallah.
Zamanda.
Güzel.
Ama zaten bunların hepsini en başında konuşmuştuk aslında. Bir geri dönüp baktığımızda bizim programlara en başında hani sizin bir beklentiniz var mı, şöyle bir şey var mı diye bana sormuştunuz. Ben de olmadığını söyledim. O yüzden yolculuk hala bunun üzerinden devam ediyor diye düşünüyorum.
Evet, evet. Yani yolculuğumuz inşallah ona doğrudur. Hakka doğrudur. O yolculuğu da biz birbirimizin refakatinde.
Refikliğinde.
Evet, refikliğinde. Yol çünkü öyle ilginç bir şey ki. Mesela yolda kalınır. Yola düşülür. Yoldan ayrılana iyi gözle bakılmaz. Yolsuz mesela çok.
Yolsuzluk.
Evet, çok kötü bir tabirdir.
Evet.
Ondan sonra evvel refik sonra tarik demişler. Önce dost bulacaksın, önce yolcuyu arayacaksın. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de hep okuduğumuz o Fatiha suresinde sırat-ellezine en'amte aleyhim. Şimdi hep Rabbimizden istiyoruz ki bizi sırat-ı müstakime hidayet etsin. Sırat-ı müstakim dost doğru yol demek. Dost doğru yolu Cenab-ı Hak hemen akabindeki ayette tarif ediyor. O diyor sırat-ı müstakim. Yani nasıl bir şey acaba? İşte böyle soyut böyle. Hayır, çok soyut bir şey değil. Çok net bir şey. Kendisine nimet verilenlerin yolu. Yani aslında yol arayan aslında yolcu arayacak.
Bir daha zaten dost doğru diyoruz. Orada bile, evet, dost var yani.
Dost doğru, dost doğru.
Yani derken
güzel,
bile.
Yani sen güzel yine bir açılım yaptın ama ne kadar tabii gerçekliği yani var.
Dost doğruysa yol dost doğrudur falan gibi. Dosta doğrudur ama. Gibi.
Harika, güzel. Dost doğruysa dost yürünecek bir dosttur beraber.
Eyvallah. Ama bir de belki de farkında değilizdir. Yani geçen gün ben mesela benim her zaman hayalimdir makam şoförlüğü yapmak.
Şimdi makam şoförlüğüne ama.
Yani böyle güzel bir makam olsun. Çok fazla büyük değil. Hani böyle işte yine bir protokolde yeri olan. Ama böyle beni fazla yormayacak. A noktasından B noktasına ben bu arkadaşı götüreceğim. Bu büyüğümüz artık kimse her neyse. Arkadaşım aslında birkaç tane böyle planımız
benim
vardı.
Benim yakınım var da kızı üniversite yurt dışında okuyor.
Makam şoförü mü arıyor?
Yok abi? Şöyle diyormuş hep babasına. Ya baba ben itfaiyeci olmak istiyorum. İşte pardon tır şoförü olmak istiyorum diyormuş.
Süper.
Kızım diyormuş ben niye okutuyorum seni o zaman yurt dışında diye.
Abi okutmak.
Sen de aynen bu şekilde şimdi pazarlamacı, radyo yapımcısı işte şöyle Sami efendim medyacı falan.
Ama
benim hayalimdeki makam şoförlüğü.
Ben bir de bunu abi çalıştığım yerde de biraz duyurdum. Dediler ki ya bizim seninle alakalı ne hayallerimiz ne planlarımız var sen gidiyorsun şoför olmak istiyorsun diye herhalde o.
Aynen Scoot Ayran'la da yaşadılar yani.
Dediğim zaman. Şimdi mesela düşündüm geçen gün. Diyorum ki bakıyorum yanında hanım oturuyor. Arkada çocuklar oturuyor.
Tamam, bazen işte hanımının makam şoförünü yapabilirsin.
Mesela bir. Bu tamam. Bir.
Yani ailenin ama. Makam şoförüsün bak. Bu sana yetsin bence.
Eyvallah.
Ailenin makam şoförü olmak çok güzel bir şey.
Abi benim makam şoförlüğü demişken düğün arabam, gelin arabam değil. Düğün arabamın arkasında yetmez ama evet yazıyordu. Bunda da aynı şekilde yetmez ama evet diyorum. Yani, ama tabii o zaman başka
neyi
bir...
Neyi kastetmiş orada Sami'cim ya yetmez ama
mevcut
evet.
Abi konjonktür gereği biraz daha işte seçimler yaklaşıyordu.
İlla bir siyasi söylemde. Mesaj vereceksin yani.
Tam siyasi de
İnsanın
sayılmaz.
Böyle en güzel, en mutlu anını bu tür bir siyasi mesajla ama abi renklendirmesi.
Şöyle fakir İlginç çok geldi. Böyle biraz şeylere katıldım. Böyle düğünlere katıldım. İşte soruyorlar işte kabul ediyor musunuz diye. Bazı da işte genelde evet diyorlar. Herkes olduğu gibi normalde. Bazı evet, evet, evet diyor mesela.
Üç evetle ha. Uğurluyoruz diyor.
Üç evetle uğurluyoruz. Veya işte sonsuza kadar evet. Sonra şöyle evet.
Yani boş ol, boş ol, boş ol derler ya.
Estağfurullah.
Ona mı acaba atıfta bulunuyorlar? Yani gidince de böyle böyle gidecek diye.
Abi şimdi o tekrarlama isteği var. Hani o kadar evet diyorum ki. Hani bunu üç defa söyleyeyim bari bağıra bağıra falan.
Bir tanesi de çocuğa soruyor, adını soruyor. Evet diyor.
O bayağı meşhurdu bir de. Anlamıyor sonra ne oldu? Niye gülüyorlar? Evet dedim yani falan diye. Evet. Şimdi benimki de o hesap abi. Yetmez ama evet diye. Şimdi onu diyecektim.
Ama bak o da çok yanlış anlaşılabilir yani. Şimdi bir tane ama, evlendim bir tane bana yetmiyor ama işte ne yapalım evet diyorum mu diyorsun yani?
Abi şimdi orada da sizin bir cevabınız vardı. Yani gönlümdeki cevap başka ama şimdi kimseyi kandırmayalım. Bizim olduğumuz bir coğrafya var ve bunun gerçekleri var demiştiniz daha önce. Biz de onu diyoruz. Yani biz genelde bu soruyla çok karşılaşıyoruz şeylerde yurt dışı seyahatlerinde falan. Konu bir şekilde şeye geliyor. Herkes tabii Müslüman. Kaç defa evleniyorsunuz diye soruyorlar bana. Ben de evli olarak gittim bazısında, bazısında bekar gittim.
Özellikle Afrika'da falan insanlar şaşırıyorlar.
Çok normal. Afrika olunca. Olsun, Sri Lanka olsun zaten işte Arap coğrafyası aynı şekilde. Ki Müslümanlığın sonuçta getirdiği bir şey abi bu değil mi? Paketin içerisinde bu da var aslında.
Yani o paketin ama tabii, başka mevzularını konuşalım Sami'cim.
Evet, coğrafya, örf durumları da var.
Psikoloji her neyse, ve sosyoloji buna çok müsait değil. Biz başka konulara
gidelim. Benim verdiğim cevabı da söyleyeyim abi. Öyle kapatayım madem o paketi de. Biz bir tane evleniyoruz. Dört kaplan gücünde diyorum ben. O yüzden hani şey diyorlar hani bunu idare ettik mi ki diye rekten. Eyvallah bu konular farklı yerlere doğru kayabilir. O yüzden
kaymasın.
Biz yolumuza tekrar devam edelim
evet,
kaldığımız
evet.
Yerden.
Üç aylar başladı Sami'cim. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin.
Amin.
İnşallah bizleri Recep ve Şaban'ı hayırlısıyla değerlendirip Ramazan'a erişenlerden eylesin. Bak bana hep ilginç gelir. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Yani
bir şey var Ramazan'da.
Recep
yani.
Ve Şaban'ı mübarek kıl. Ramazan'a ulaştır ya Rabbi. Ramazan zaten bizatihi mübarek yani. Dolayısıyla ona ulaşmak ama nasıl? Donanmış olarak. O iki ayın istifadesiyle oraya böyle bir geçmiş olarak yani çok çok ilginç yani. Teyakkuz halinde olmamızı istiyor yani Cenab-ı Hak.
Ama Ramazan bitince de abi ne diyoruz?
Ve tabii Resulullah Efendimiz böyle dua ettiği için. Evet.
Ramazan bitince mübarek 11 aylar başladı
ya diyenler
diyoruz,
biraz çok böyle işin
künhüne vakıf olamamış.
Yani o birazcık evet çok espri bile denemez ona da. Yani sonuçta o Ramazan'ın iklimini insanlar biraz zorluk da olsa işte yemekle ilgili işte efendim bir takım belki o ibadetlerin çoğalmasıyla ilgili. Sonrasında herkes o tadı bir şekilde özlüyor. Özlememiz de lazım zaten yani. O cidden şey değil mi yani? Böyle bir
Ramazan'ın
hani ruhun özleten... neşesi değil mi? Ruhun neşesi. Bak birçok şeyin neşesi var. Hani insanın kendinin neşesi var işte efendim, midenin neşesi var, çok güzel bir açtıktan sonra güzel bir yemek gelir. Değil mi? Zihnin neşesi var, çok böyle muhteşem bir nükte görürsün. Aa dersin, bir de o maneviyatın bir neşesi var. O neşeyi işte en çok tattığımız yer böyle Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse böyle feyzi umumi bir hal haline getir diyor Ramazan ayında. İnşallah ruhlarımız böyle şenlenecek bir kıvama gelecek. O bize belki bütün ömrü Ramazan haline getirecek. Dolayısıyla son nefesimizde bayram kılacak bir, bizi kıvama inşallah sürükleyecek veya götürecek bir süreçtir. O yüzden kıymetini bilmek lazım.
Peki abi, Ramazan'ı özleten şey bize ne? Yani o Ramazan'da o huzuru veren şey.
İşte o manevi neşe.
O yani nereden onu, geliyor işte? Ben şey gibi geliyor bana.
Ben hani, işte onu diyorum. Yani o şeytanlar bağlanıyor. Şeytanlar bağlanıyor. Ondan sonra insanlarda böyle bir genel yönelim oluyor. Oruç bizatihi o nefsi engelleyen bir ibadet olarak bir tür ne diyelim arınmış, böyle kıvama gelmiş böyle bir kitle oluşturuyor. Dahası işte infakıyla, işte teravihiyle, sahuruyla böyle bir, böyle herkesin tattığı ve yaşadığı kolektif bir manevi ve ruhani bir neşe iklimi oluşuyor. Bu da tabii aslında cennet gibi bir şey yani. Sonuçta hepimiz orada bir ayrı bir tat yaşıyoruz ki böyle 11 ay boyunca, hani tırnak içinde mübarek, mübarek 11 aylar boyunca daralan ve bu tür maddi hazlarla daha çok böyle aslında sıkışan ruhumuzun ve kalbimizin ya da gönlümüzün aslında böyle ferahladığı, iyice kendine geldiği ve dolayısıyla kalbin hayatının öne çıktığı bir aslında iklim, belki de bizim özlediğimiz iklimdir. Dolayısıyla ben orada böyle bir ayrım yapmak gerektiği de kanaatindeyim. Doğrusu nefsani hazlar var, ten hazları. Bunların birçoğunu Rabbimiz meşru dairede zaten bize helal kılmış. Onlar hani helal daire keyfe kafidir diyor ya Said Nursi Hazretleri. O helal daire içerisinde meşru zevkler halledilecek ama insan bununla yetinmiyor. Daha çok tüketerek, daha fazlasına talip olarak ve haris olarak, haris olarak daha doğrusu. Ama sonrasında bir de ruhani zevkler var. Kalbin, gönlün, hani zihnin nasıl bir böyle okumak, düşünmek böyle, o da bir sonuçta bir haz ve şehvet yani. İşte ilmin de şehveti var mesela. Yani ama onların içerisinde insan kalbin ve ruhunkine yöneldiği andan itibaren aslında hem öbür taraf için en büyük yatırımı yapmış oluyor, hem de burada hiç bulamadığı o tatmini tatmaya başlıyor. Çünkü hiçbir şey bizi tatmin etmiyor. Yani maddi hazlar, o zihni hazlar, hiçbirisi bizim buradaki yaşayacağımız tatmine kafi değil. Ama zikir ya da Allah'ı hatırlamak veya işte bu ruhani neşeler, manevi neşeler bize o noktada bir alan açıyor ki biz yavaş yavaş o tatmini tatmaya başlıyoruz. Bu bir tür cennet iklimi. Yani hani Rahman suresinde iki cennet vardır diyor. Cennetin bir tanesini bu dünyada yaşanan cennet olarak da ifade ediyor bazı müfessirler. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Kendilerine korku ve hüzün olmadığı insanlar evliyaullah tavsif edilirken aslında onlar dünya, korku ve hüzün yoksa ne olur abi? Cennet gibi bir hayat
sıkıntı
olur.
Yok.
İşte bu dünyada böyle bir cennet hayatı yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. İşte bu manevi neşelere terfi etmek de mümkün. Manevi hazlara. Yani nefsin hazlarından ruhun hazlarına terfi etmek lazım. Yani,
evlenmek için de öyle söylüyorlar abi. Yani öyle bir hadis-i şerif vardı. Cennet bahçelerinden bir bahçedir diye.
Huzurlu aile yuvası.
Tabii.
Şimdi mesela şöyle yani. Bir şey Sami'cim. Demin söylediğime bir örnek vereyim. Şimdi atıyorum PlayStation oynarken bir zevk duyuyorsun. Ya da bir böyle bir rap parçası bestelerken kendine göre bir haz duyuyorsun. Ya da işte efendim bir post, işte bir şey paylaşıyorsun Instagram'dan. İnsanlar likelıyorlar falan. Oh. Oo muhteşem falan diyorsun. Ondan sonra yağdırıyorsun. Sen de yorumlarla
bugün
geri dönüyorsun.
Bugün de ekmeğimizi
falan.
Yedik.
Bugün gayet güzel. Oh diyorsun. Böyle bir tatmin yaşıyorsun. Bu meşru dairede mümkün olabilir ama
ertesi gün bitiyor veya 5 dakika sonra bitiyor.
Evet, yani. Bir Kur'an tilaveti, bir infakta vermiş olduğun o haz, yani verirken duymuş olduğun o haz ya da efendim bir namazın sana vermiş olduğu o huşu halinin damağında bıraktığı lezzet, yani ya da bir dostuna böyle bir tebessümle yaptığın infak ya da bir fakire, fukaraya, zuafaya, zayıflara, fakirlere böyle yapmış olduğun yardım, tutmuş olduğun bir el, kaldırmış olduğun bir efendim mazlumun eli, bunlar hepsi işte aslında ruhani neşeler. İnsan bu materyalist dünyada her şeyin bir takım böyle maddiyata irca edildiği bir dünyada böyle ruhani neşeler yaşamaya başladığı andan itibaren işte aslında bir dualistik bir hayat başlıyor. Şimdi onu mu tercih edeceğim, bunu mu tercih edeceğim? Ne taraf ağır basarsa, meylin ne tarafaysa zamanla o tarafa doğru da böyle bir insan kemalat kesmediyor.
Neye talipsen olsun
evet,
sen diyorlar.
Yani, yani ya yukarı doğru çıkış oluyor veya aşağı doğru iniş oluyor. Şimdi Behlül Ana Hazretleri hep bir duvarın yanından geçermiş. O duvar bir gün yıkılmış. Böyle sevinmiş. Ondan sonra niye seviniyorsun demişler. Ya demiş duvar sağa doğru meyyaldi ve oraya doğru yıkıldı. Ben de demek ki insan neye meyyalse o tarafa doğru yıkılacak, ya. O tarafa doğru ölecek. Benim de bu tür ibadetlere, ruhani neşelere bir meyyaliyetim vardı. Ben de inşallah o şekilde vefat ederim diye ki, ümitlendim ve sevindim demiş.
Ki zannediyoruz ki öyle olmuş zaten bugünlere kadar geldiyse ihlası Behlül Dana Hazretleri'nin.
Evet yani öyledir inşallah öyledir. Kimse kimsenin tabii akıbetinin ne olduğunu bilemez. Ama şunu da biliyoruz ki nasıl ölürse, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyle haşrolunacaksınız. Böyle de bir haber gelmiş. Dolayısıyla biz son nefese hazırlanalım. O çok ayrı bir şey, ayrı bir keyfiyet. Ama o son nefesin de son damla olduğunu, bardağa dolduracağımız diğer damlaların aslında ortalaması olduğunda unutmayalım. Ama teyakkuz hali önemli yani.
Abi ileride sağda bir dinlenme tesisi varmış. Bir ihtiyaç molası tamam. Verelim. Sonra yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.
Güzel şoförlüğe devam ediyorsunuz.
İrticalen tamam. Turizmin sayın yolcuları bir 10 dakika inşallah ihtiyaç molası vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden yolculuğumuza devam edeceğiz. Muhterem Sami'in İrticalen Turizmin sayın yolcuları yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Bu da yolcu ve şoför metaforu da ilginç oldu yani.
Abi evet.
İrticalen turizmin biz nereden hayırdır?
Abi bu aralar.
Ne zaman yola bindik de ne zaman bizi götürüyorsunuz neye getiriyorsunuz diye. Abi, neye bindirdiniz bizi derler değil mi?
Dört kolluya da bindirecekler abi bir gün. Dört kollu enteresan. Abi şimdi bir tane film değil de bir dizi var. Gerçi şimdi bahsetmeye gerek yok da ben izledim çünkü çok fazla bir numarası yok ama şöyle bir olay geçiyor. Gözünü açıyor bir gün birisi ve nerede olduğunun farkında değil. Ama bir bekleme salonunda böyle. İçeriden bir adam çıkıyor. Diyor ki işte falanca buyurun gelin falan. Neredeyim ben diyor. Diyor ki öldünüz. Peki o zaman tabii şok oluyor tabii. Nasıl öldüm, nerede öldüm? Anlatıyor şöyle öldüm, böyle öldüm diye. Ne olacak şimdi diyor. Neredeyim peki ben? Sordu, soru o. Hani yukarıda mıyım, aşağıda mıyım diyor. Diyor ki o diyor düşündüklerinizi diyor unutun. Size anlatılan gibi değil diyor.
Evet.
Hindular diyor %5 tutturdu. Tövbe estağfurullah, haşa minel huzur, Müslümanlar %5 tutturdu. Ama işte Yahudiler, Hristiyanlar, şunlar bunlar anlatıyor. Bir de birinden bahsediyor, böyle müptezel birinden bahsediyor. Hele ki diyor bu müptezel diyor işte onun maddenin etkisindeyken bir konuşma yaptı ki %92 tutturdu diyor. Biz de bayağı şaşırdık falan filan diyor, tövbe estağfurullah. Yani şöyle bir şey, olmuş, bir karışıklık olmuş güya. Bu zat kötü yere gitmesi gerekirken iyi yere gelmiş. Ve az önce bahsettiğimiz mesela kötü bir şey yapıyor doğal olarak. Kötü olarak oraya girmiş. Yani onlar cennet good place diye tabir ediyorlar. Ya good place desin ya bad place desin. Mesela şeylerin çoğu, bilim adamlarının çoğu bad place'te. Çünkü neye yol açtığının farkında değil.
Kötü yerlerde.
Kötü yani, yerdeler. Evet. Çünkü evet. Adam atom bombasını bir atomu keşfetmiş. Atom bombası yapmışlar. Onun yüzünden bir sürü insan ölmüş falan gibi. Ama bu kötü insan aslında iyi yerde olan kötü insan oradayken de yine kıskançlıklarına, çünkü bir ev vermişler buna, çok şirin bir ev, ufak bir ev ama bir bakıyor sağına böyle işte bir kocaman bir saray var işte böyle binlerce odası var.
Ben niye orada değilim?
Niye orada değilim diyor. Evet. Oraya bile gitse.
Hasılı
abi bunun üzerinden bir tefekkür diyeceğim, ancak bunu tefekkürle biraz anlatabiliriz mevzuyu yani. Şimdi bizim asıl buraları düşünmemiz lazım. Yani bu adamlar bunu senaryolaştırmışlar, filmleştirmişler ve gerçeğinden kopartmaya çalışmışlar. Çünkü Müslümanlar %5 tutturdu diyor. Göreceğiz kimin ne tutturduğunu orada inşallah ahirette. Bizim zaten İslamiyet'in yeteri kadar fantastik, önceki programlarda da söylemiştik. Yeteri kadar fantastik olduğunu ama bunun böyle anlatılmadığını, daha çok böyle şey izledim geçen gün de dün. Nesim'i şimdi 7 yaşına başlayacak inşallah, yakında girecek Mart ayında.
İnşallah.
Şimdi namaz kılmayı anlatacağım ama şimdi Nesim'i benim oğlum. Ona bir şekilde anlatmam lazım bunu ki hani hiç bırakmasın bunu.
Bu zamana kadar anlatmadıysan işin yaş.
Abi şimdi anlatıyoruz ama artık.
Nasıl bak, anlatmak nasıl ama?
Nasıl anlatalım?
Namaz kılıyor musun önünde?
Yani elimizden gelen farz ibadetin şeyi olmaz.
Görüyor mu?
Görüyor abi.
Tamam abi, o zaman hiç sıkıntı yok.
Ama işte bunun bir de insanın mantık tarafı da var ya abi. Hani bir gördüğü
tabii
bir şey.
Tabii izah edeceksiniz, evet.
Yani şunu mesela, estağfurullah, hani namaz kılarsan bir süper kahramana dönüşeceksin. Pelerinin olacak falan. Atıyorum mesela, bir çocuk olduğu için böyle bir somutlaştırmak gerekiyor biraz daha. Yani şunu diye, şunu da diye diyoruz, onu da söylüyoruz. İşte Allah-u Teala'ya şükretmek için günde beş vakit. İşte zaten bu İslam'ın şartı, imanın şartı. Zaten namaz kılmadan olmaz, namaz dinin direğidir. Bunlar tamam, bunlar cepte ama biraz daha böyle. Mesela geçen gün su olmaktan bahsettim. İşte cennette ne yapacağız? Diyor ki mesela baba, diyor işte cennette şöyle yapacağız diyor, gelecek. Dedim ki böyle yapmana da gerek yok. Niye yapıyorsun ki? Yani düşün, gelsin, hatta direkt yemiş ol. Yani tamam, ama mevzu ne? Şimdi burada da şimdi diziyle bağlaştıracağım konu o. Gidiyor orada, ya sen iyi yerdesin, hala diyorsun ki evim böyle. İşte falanca benden daha fazla, evi büyük. Onun işte kıyafetleri daha güzel. Yani bu hiç bitmeyecek bir şey. Önce insanın kendini düzeltmesi.
Sabicim, bu şöyle bir şey. Biz hakikaten sınırlı varlıklarız. Kader zaten içine atıldığımız o sınırlı alemi ifade eden çok ilginç bir kavramdır. Kader, kadarla çok yakından alakalı, akraba bir kavramdır. Yani takdir edilmiş olan, sınırlandırılmış olan. Şimdi sen kendine göre bir senaryo yazıyorsun. Adam mesela çok hevesli. Ona sadece üç cümle vermişsin. Adam çıkıyor, üç cümle söylüyor. O üç cümlede ya meşhur olacak veya kendine göre efendim fark edilecek falan. Üç cümlelik adamlar yani. Şimdi burada da bu hayatın içerisinde de bize işte efendim mesela niye 21. yüzyılda yaşıyoruz? Niye efendim erkek doğduk? Niye efendim bu anne baba başka birisi olabilirdi? Hani o adamın dediği gibi, niye bu küçük evde şu falanki saray değil? Ya da diyelim işte efendim, niye şu üniversite, niye şu okul? Bilemediğimiz bir şey daha var. Yani alacağımız nefes sayılı. Niye bu kadar mesela? Bunlar hepsi kader işte, kader. Cenab-ı Hak bir kadarlık, bilemediğimiz bir kadar, x kadarlık bir bize aslında kapasite, vüs'a diyor ona. Vüs'at vermiş ve biz ondan aslında mesulüz. Ama onun ne olduğunu hiç bilmediğimiz için sınırlarına kadar da böyle kendimizi keşfetmek zorundayız. Yani 25 kilo kaldırma imkanımız varken 24 kilo kaldırıyorsak o bir kilodan mesulüz. Bu tür efendim vüs'atı kullanma bir mesuliyetimiz var. Yani kendi kapasitemizi yeterince gerçekleştirme gibi bir mesuliyetimiz var. Şimdi bu kader çerçevesinden baktığın zaman aslında biz hep bu dünyalı gibi düşünüyor ve takdir ediyor. Şimdi cennet yorumlarımız da öyle. Yani çocuğumuzu evet, anlatırken de işte şöyle diyoruz. İşte efendim aklımıza gelsin gelmesin. Yani bilemediğimiz, aklımıza gelmeyen, aklımıza gelmemiş, gelmeyecek. Yani çünkü aklın yetmediği bir alem orası. Orası hakikaten Cenab-ı Hakk'ın misafirlerine, kullarına yani ikram ettiği en güzel yer. Yani cennet, gir cennetime dediği, kulların arasına girerek böyle itminan olmuş nefsi, itminana ermiş nefsi çağırdığı bir yer. Dolayısıyla benim cennetle ilgili ifadelerim veya değerlendirmelerim, ahiretle ilgili yani sonrasıyla ilgili değerlendirmelerim hep kendi ne bileyim küçük dünyam kadar olacak. Efendim haberde şöyle gelmiş, Nas'ta böyle gelmiş, Cenab-ı Hak şöyle bildirmiş. Amenna ve saddakna. Fakat onu da son tahlide anlamak yine bir idrakla alakalı bir şey, kapasiteyle alakalı bir şey. Şimdi gel bu tarafa, o filmi yapanlar. İşte efendim Müslümanlar sadece %5'ini anlamış diyenler. Ya sonuçta onlar da bir kendilerine göre, affedersin, bir halt ediyorlar. Ne diyorlar? İşte efendim biz de böyle görüyoruz hadisi. Herkesin gördüğü bir yer var. O gördüğü yerde aslında ne yapıyor? Bu tür bir filmle bir para kazanıyor. İş yapıyor, güzel. İki, bir mesaj veriyor. O mesajın aslında şu dünya hayatında onun hem insanı hem işte ahireti hem de Allah'ı, dini nasıl gördüğüyle alakalı bir bize vermesi gereken de bir mesaj var. Yani bu tür bir hadiseyi böyle gayb diye, bak gayb mesela çok önemli bir kavram bizim için. Gayb diye niteleyip yani bilinemez, idrak edilemez, böyle bir alem olarak niteleyip de haddini taşınır, haddini takınır ve edep çerçevesi içerisinde kalırsan işte o zaman kazanıyorsun. Ama yani bu gayb değil, insanın aklı, idraki buna yeter. Dolayısıyla Müslümanlar şu kadar yaptı, bu bunu bu kadar yaptı, bu kadar yaptı. Bunu anlamak öyle işte bize ancak nasip oldu gibi bir yaklaşımla film çevirir, halt eder, kendine göre efendim bir takım tırnak içerisinde yaratıcı ürünler ortaya koyarsan da onların da en evvela bize tefekkür ettirmesi gereken adam demek ki işte buradan bakıyor hadiseye demektir yani.
Yani bizim aslında Hollywood'u biraz böyle İslamlaştırsak aslında bence bayağı bizim yani imanımız da artar diye düşünüyorum. Çünkü adamlar bu şekilde gösteriyorlar. Hani bunu göstereceğini bir tarafa bakıyorum. Tamam, burada bunlar var. Şimdi namaz meselesine tekrar dönecek olursak, namaz öğreniyorum diye bir video vardı, küçükken izlemiştim. Şimdi bakıyorum mesela, Nesim'i izliyor, sıkılıyor. Şimdi ben niye sıkıldığını tekrar düşünüyorum. Çünkü yapabileceği bir sürü şey var. Tablette oyun oynayabilir, Xbox'ta bir şey yapabilir, dışarı çıkabiliriz, şarkı yapabiliriz beraber. Ondan sonra ben niye izliyorum onu? O zaman niye izlemişim? Çünkü başka yapacak bir şeyim yok. Ve izletmişler, aa televizyon diye bir şey var falan filan. Bir de tabii bu iyi tarafı. Yani hakikaten çok böyle şey, takım elbiseli adamlar, şunlar çok ciddi yani. Biraz daha böyle bunların yaptığı gibi, hani çok fazla film var böyle gerçekten düşünüldüğünde. Hani çok fazla, hani her filmi düşünürsen gerçi bütün yolun sonu ona çıkıyor gerçi de. Biraz daha mesela böyle işte Truman Show gibi, tamam mı? Daha böyle fazla tefekküre gerek kalmadan direkt meseleyi anlayacak. İşte insan ne kadar nedir, nereden geldi, nereye gidiyor. Çünkü
orada yine bulsa, demin yaptığımız ayrım aslında birazcık da belki bize yardımcı olabilir Sami'cim. Nefsin hazları, ruhun hazları. Nefsin hazları her zaman alıcı buluyor. Bunu kapitalist süreçte böyle teşvik ettiği, hatta tahrik ettiği için bu tür yaratıcı işte eylemlerde bulunup işte efendim herhangi bir mesajı işte bu tür oyunlarla, senaryolarla ortaya koyanlar bunun ekonomik aslında mantığını da, yani iş modellerini de aslında ortaya koydukları için, yani adam böyle bir fikir ürettiği andan itibaren parayı da buluyor. Yani onu hayata geçirme imkanı da buluyor. Bütün bir kurgu ona göre zaten ayarlanmış. Yapımcı oluyor, yönetici oluyor, kendine göre efendim senarist oluyor falan filan. Şimdi hayrın bu tür projelerinde biz bir sponsorluk meselesini hakikaten şey yapıyoruz. Siz söyleyin, sıkıntısını yaşıyoruz. Hmm. Yani şimdi hayra insanlar niye para versinler? Hayrın bu tür projelerle şerle yarışması hakikaten şu anda bizim Müslümanların belki hepimizin aslında en büyük mesuliyetlerinden bir tanesi. Şer cephesi hiç durmuyor. İfsat şebekesi durmadan çalışıyor. Her dem, her daim böyle güncelliyor. Hem yöntemlerini, hem araçlarını, hem aletlerini, tekniklerini. Bizler bu tarafta belli işte efendim hakikati belki tırnak işte ahs ettiğimizi düşünerek, ona sahip olduğumuzu düşünerek belli bir rahatlık içerisinde biraz da böyle üstten bakarak aslında bir takım böyle ne diyelim alışılagelmiş klişe bir takım sözleri, yöntemleri kullanarak işte efendim zaten bu işin sözcülüğünü yaptığımızı düşünüyoruz. Halbuki öyle değil yani.
Yani değişiyor. Biz bunu yanlış diyoruz ve geçiyoruz aslında ama karşı bir değişiyor. Şey yapmıyoruz yani.
Evet, idrakler değişiyor. Bak demin senin söylediğin gibi Nesim'i dün senin anladığın ve algıladığın hoşuna giden çizgi film ya da işte eserle bugün tatmin olmuyor. Niye? Çünkü ayrı bir zamanın, ayrı bir mantalitenin, ayrı bir bakış açısının çocuğu. Ona göre bir şeyler üretmek gerekiyor. Dolayısıyla hayırda yarışanlar da sürekli hem yöntemlerini güncellemeli hem de sözlerini daha etkili nasıl söyleyeceklerine dair temrinler, alıştırmalar yapmalılar. Yani Cin suresinin 2. sayfasının başında bir ayet var. İşte taharrav raşada diye geçiyor. Yani olgunlukta sürekli yarışırlar. Sürekli taharri ederler, araştırırlar. Yani olgunluğun nasıl olduğunu sürekli araştırırlar. Mümin olmak böyle bir şey yani. Şimdi mürşidi taharri edin derlerdi eskiden mesela. Ne demek? Mürşit, uyacağız. Bir dakika, mürşit misin abi sen? Ya müridin ne hakkına? Böyle bir şey olabilir mi? Hayır, öyle değil işte. Müslümana diyor ki taharri edeceksin. Hakikaten mürşit mi? Senin gönlüne uyuyor mu? Sünneti seniyeye hakikaten ittiba ediyor mu? Kur'an-ı Kerim'in ahkamına hakikaten efendim temessük ediyor mu? Bunlar yani bu tür şeyleri arayacaksın. Bu taharri etmek. Şimdi taharriyi insan olgunlaşmak noktasında sürekli bir hayat tarzı haline getirmeli. Yani bize hiçbir şey yetmemeli yani. Yani şu güzel bir şiirmiş, daha iyisi yazılabilir. Evet. Şu güzel bir filmmiş, daha güzeli yapılabilir. Bizim kendi alemimiz içerisinde çok güzel eserler ortaya konabilir. Hani sen Hollywood'u İslamlaştırmak diyorsun ya. Yani bilginin İslamileştirmesi diye bir şey vardı zamanında. 80'li yıllarda şehit edildi eşiyle beraber İsmail Raci El Faruki diye Filistinli. Çok güzel bir insandı. Onun mesela açtığı bir çığırdır. İşte mevcut bilgiyi İslami formlarda, İslami efendim düşünüşle yeniden yorumlayalım ve bilgiyi İslamileştirelim. Bu ne kadar mümkündür? Onu efendim ehli tartışsın.
Ama kastettiğim
Hollywood'un İslamileştirilmesi bence niyetiyle çok yakından alakalı olduğu için öyle kolay bir şey değil. Çünkü teknoloji niyetiyle geliyor Sami'cim. Yani şimdi burada herhangi bir efendim haber, fotoğraf gönderiyoruz. Fotoğrafı gönderirken Sami'ye diyorum ki tek defalık bunu Sami bakacak. Sami bir kere görüyor fotoğrafı. İşte kendine göre işte telefonuna tuş atamış. Bir yerde basınca tık, normalde ekranı şeyini alabiliyor ya, görüntüsünü.
Evet, alamıyor.
Bu sefer alamıyor.
Şimdi, ben de denedim abi onu.
O teknolojiyi yapanlar bu görüntünün kopyasını alamasınlar diye düşünmüşler. Şimdi bunu niye düşünür insan? Yani tek defa da gözüksün ve bir kopyasını alamasın şeklinde düşünenler aslında insanlar arasında ne tür ilişkilerin yaygınlaşmasını ve artmasını istiyorlar.
Ya.
Bu teknolojinin niyetini bizim çok yakından sorgulamamızı gerektiren önemli bir nokta. Teknolojinin niyeti çünkü akıbetini de belirliyor.
Yani ben bunu bir seferlik gönderiyorum zaten deyip istediğini gönder diyor yani, değil mi? Bitti.
Evet.
Benim bahsettiğim ama İslamlaştırmaktan kastım biraz daha mesela Yusuf İslam gibi, yani Cat Stevens Yusuf İslam, işte Muhammed Ali mesela. Biraz daha hani gidelim abi.
Çok güzel bir orada kitap vardı Sami'cim. Bak, Yusuf İslam diyorsun da. Üç Yusuf bir İslam diye. Şey pardon, bir Yusuf üç İslam diye. Ali Köse Hoca'nın. Marmara İlahiyat'ta hocadır. Yani üç ayrı Yusuf İslam var. Biri tamamen böyle o Kur'an'dan hidayeti bulup, ya Müslümanlık nasıl bir şey, işte bu Kuveyt çöllerindeki gibi veya işte bu Selefi bakış açısıyla ortaya koyan İslam. Sonrasında ya bu biraz sanki dar bir anlayış herhalde, daha farklı, ben gideyim okul açayım, işte okul açarken de kısmen sanatımı kullanayım, mesela böyle sadece sesimle müzik yapayım diyen bir Yusuf İslam, bir de en sonunda artık o eski şarkılarını da çok rahat böyle çıkıp söyleyebilen, giyimini de ona göre modifiye etmiş, böyle daha rahat, daha böyle hani
Haza Beyefendi diye isim geliyor benim
yani
aslında.
İşte biraz daha farklı bir Yusuf İslam. Şimdi bak,
ama hepsini görmedik mi abi? Siz de gördünüz aslında.
İslam. Evet. Eyvallah. Hepsini de gördük. Buraya geldiği zaman da gördük. Yani buraya geldiği zaman da ben bizzat ilk geldiği İstanbul'daki programına katılmıştım. İzdiham olmuştu hatta yani. Hatta hiç unutmam Sami'cim. Çok böyle yakınlaştık yanına. Böyle yakınlaşmak için aslında orada durmuyorduk ama tam durduğumuz yerden geçerken böyle özellikle kızların, hani o Yusuf İslam yani sonuçta bir Cat Stevens, yani bir dönemlerin, evet, Cat Stevens'ı. Yani onun böyle efendim sanki o eski hallerine, bir rock şarkıcısı olarak, işte pop şarkıcısı olarak sanki eski hallerine atıf yapacak şekilde yanındaki arkadaşlarından bir tanesi İngilizce işte kızlar bağırıyorlar, çağırıyorlar, dokunmaya çalışıyorlar işte etrafımızda. Biz de böyle sıkışıyoruz falan filan. Yani bir insana niye dokunmaya çalışırsın yani?
O da çok enteresan abi gerçekten. Şimdi,
dedi ki o yanındaki koruma gibi arkadaşı aslında. Biz sizin ne istediğinizi biliyoruz. Biz sizin ne istediğinizi biliyoruz diye o kadar aşağılayıcı bir cümle söyledi ki orada. Yani ne kastediyor biliyor musun? Cat Stevens'ın zamanında bir fan olarak, fanları tarafından gördüğü muamelenin bu İslamileşmesi aslında. Bu tırnak içinde böyle bir şey yok. İslamileşmek diye bir şey yok.
Evet.
Bu ne biliyor musun? Aslında Cat Stevens'ın o eski haline, işte ya bak aslında bak sen Müslüman oldun, biz artık sana bu şekilde davranabiliriz tarzında böyle bir ne diyelim, kendi bulunduğu yeri tam kavrayamayan insanların bir tür öykünmesi. Yani böyle bir şey, niye biz bu tür bir şeye düşelim ki yani? Yani o insana biz, herhangi böyle bir sevdiğimiz bir insana nasıl bir muamele yaparız? O muamele gerçekten fanları tarafından böyle hani tırnak içinde ilah seviyesine yükseltilen bir rock şarkıcıya yaptığımız muamele gibi mi olur? Böyle bir şey yok. Müslüman mesela bu noktada meşhurlara, celebrity istediğimiz o meşhurlara nasıl muamele eder? Böyle bir meşhurluk var mıdır yani?
Musa Fahlaşır yeter o kadar.
Abi. Meşhurluk diye bir şey yoktur zaten.
Evet.
Onu o şekilde bir efendim noktaya getirmez Müslüman yani. Bir okuyucu, bir yazar, bir efendim film prodüktörü olabilir bu. Neyse artık o. O gider namazını kılar, işte efendim bir şekilde insanlarla beraber olur. Kendisini böyle fildi şukuleye çekmez yani. Yani ondan sonra işte efendim kullandığı peçete de bir objeye dönüşüyor, satılıyor. Bilmem ne yaptı işte. İşte bir insanlar tarafından alkışlanıyor falan filan.
Ali yani, Sami'nin abi tuğla parçalarını satmışlardı yani.
Ki, yani.
Ya. Evet,
bunlar işte bizim kendi hayat tarzımıza telif edemeyeceğimiz şeyler Sami'cim. Bu popüler kültürün önümüze koyduğu bagajla biz onun içerisinden, ya bir de bir dinimiz vardı, evet, onu bir şekilde
aralara
telif edelim. Yani arasını bulmaya çalışalım. Böyle bir şey yok abiciğim ya. Ya Müslümansındır ya da popüler kültürü takip ediyorsundur. Müslümansındır, popüler kültüre efendim yönelik hakikaten işte filtrenin en hakikisini o zaman elde edersin. Müslüman olarak Allah'ın bak dediği yerden, Resulullah'ın baktığı yerden işte efendim bir şekilde hayatını tanzim etmeye çalışırsın. O zaten sana doğal bir filtre verir. Ya nasıl mesela? Nasıl efendim böyle bir doğal filtre? Abi beş vakit namaz diye bir şey var ya. Böyle günü beş defa bölen, abdestiyle bir şekilde senin hayatını tanzim eden, bak kitaben mevkuta diye geçiyor. Yani belirlenmiş vakitler. Şimdi böyle bir namazla hayata yürüyen insan başkası olamaz ki ya. Şöyle bir derde düşer mesela. Ya en azından 2-3 vakti camide kılayım. Abi o zaman ister istemez hayatını tanzim ediyorsun zaten ya.
Evet.
Sen mesela atıyorum yani şimdi arkadaşlarla buluşalım. Nerede buluşacağız abi? İşte efendim şeyde.
Üsküdar'da.
Üsküdar'da falanca kafede buluşalım.
Niye orada buluşuyorsun
yani? Abi akşam namazını, yatsıyı, bunları dikkate almadan buluşamazsın. Yatsıdan sonra mesela işte sünnet bir hayat tarzı ya. Yatsıdan sonra Efendimizin ortada gözükmeyişi, çok nadiren böyle gözükmesi, genellikle istirahate çekilmesini sen biliyorsan bir sünnet olarak dersin ki ya yatsıdan sonra artık aileme vakit ayırmalıyım ve tamamen orada kalmalıyım. Yani o gece 12'lere, 1'lere, 2'lere kadar uzanan muhabbetler bizde çok bir hayat tarzını düzeltmez. Yani o başka bir şey o yani.
Bu coğrafyada da pek zaten olmuyor diyorsunuz.
Sonra yani. Ne oluyor? Sabah namazına kalkamıyor mesela.
Evet.
Şimdi sabah namazına kalkmak için yatsıyı bir şekilde hem camide kılıp hem işte kendine göre efendim onu zamanında kılıp ona göre istirahate çekilmek gerekiyor.
Yatsıyla sabah namazını birleştirenler de var abi.
Yani. Oo ne güzel. Ebu Hanife Hazretleri gibi değil mi?
Ama tabii nereden birleştirdiği de önemli şimdi. Yani başından mı sonundan mı birleştiriyor falan.
Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani çok böyle uzatmış da olabilirim ama.
Estağfurullah.
İslam'ın ya da Resulullah Efendimiz'in öngördüğü, bize bir çok güzel bir model olarak ortaya koyduğu hayat tarzı yaşanmaya başladığı andan itibaren benim popüler kültürle de, işte bu Hollywood'la da, işte efendim bu şu an ortaya konan modern hayat telakkileriyle de bir şekilde yüzleşmemi, hatta onları aşmamı sağlayacak kadar diri ve dinamik bir şeydir. Çünkü bizatihi kendisi zaten öyle bir nizam ortaya koyar ki sen biriyle bir takım şeyleri ona getirip de böyle monte edemezsin yani. Şimdi son bir cümleyle bitireyim. Mesela namazlarımız değil mi? Beş vakit.
İnşallah.
Derler ki efendim işte işlerimizin arasında namazımızı muhakkak kılalım. Hayır.
Namaz.
Bizim bakışımız öyle değil. Namazlarımızın arasında işlerimizi yaparız abi.
Nasip olursa.
Namaz yani. Önceliktir yani.
Eyvallah. Güneye çakılmış beş tane sütun gibi diyorsunuz aslında.
Yani evet. Hele kışın nasıl bir şeydir Sami'cim o ya değil mi? Arda arda gelir böyle. Sen ona böyle hakikaten dikkat edeceğim derken aslında bir bakarsın ki çevren değişmiş, dostların değişmiş. Mecbursun kardeşim. Müslüman olmak böyle bir şey işte. Yani namaz merkezli bir hayatın varsa sen bir başkası olamazsın yani. Cami cemaatinden olmak zorundasın. Başka bir cemaat bulamazsın kendine. Cami cemaat abi.
Bu aralar abi şey diye bir fikrim vardı da, her camiye Wi-Fi projesi diye böyle bir projem vardı. Hani gidip şöyle sunacaktım. Hani gençleri bu şekilde çekelim buraya falan diye de. Sonra her şeyin sonunda diyorum ki yani Hollywood dediğin benim parmağımın ucunda kapattım mı yok. Açtım mı var olan bir şey.
Sami'cim.
İnşallah.
Sen her camiye Wi-Fi'yi niye efendim düşünüyorsun ki? Her caminin kendine ait Wi-Fi'yi var zaten. Sen oraya dahil olmaya başlar.
Allahu Ekber. Bizde abi şifresi yok ama Wi-Fi şifresi bizde yok.
Olur mu ya? Allahu Ekber dedikten sonra o şifreyi sana tak diye veriyorlar.
Eyvallah abi. Muhterem Sami'nin İrtica ile Turizm'in Sayın Yolcuları programımız bu hafta sona erdi. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek bavulları hazırlayalım. Hoş kalın.